Ayrım 31.
Nakkaşın ruhunun yalnızlığını teselli için anlattığı körlük ve üslup üzerine iki hikaye. Elif. At resmini atlara bakarak yapma, sanıldığı gibi Frank üstadlarının buluşu değil. Kazvinli büyük üstad Cemalettin'in fikriydi ilk. Akkoyunlu Hakan'ı Uzun Hasan'ın Kazvin'i fethetmesinden sonra yaşlı üstad Cemalettin yalnızca Muzaffer Hakan'ın nakkaşhanesine hevesle katılmakla kalmamış, onunla seferlere çıkıp tarihini gözüyle gördüğü savaş meclisleriyle resmetmek istediğini söylemişti. Böylece 62 yıl hiç savaş görmeden at, süvari ve savaş resmi çizen bu büyük usta ilk defa savaşa gitmiş ama daha terli atların birbirlerine şiddet ve gürültüyle girişini görmeden düşman saflarında atılan bir topla hem kör olmuş hem de iki elini bileğinden kaybetmiştir. Gerçek büyük üstadlar gibi zaten körlüğü Allah'ın bir ihsanı gibi beklemekte olan ihtiyar üstad, elsiz kalmayı da büyük bir eksiklik olarak görmemiş, nakkaşın hafızasının bazılarının ısrarla dediği gibi elinde değil, akıl ve yüreğinde olduğunu, Allah'ın gör dediği asıl resim ve manzaraları, asıl hakiki ve kusursuz atları şimdi kör olduktan sonra gördüğünü söylemiş ve bu harikaları nakışseverlerle paylaşabilmek için kendine uzun boylu, soluk ama pembemsi tenli ve yeşil gözlü bir hattat çırağı bulmuş ve Allah'ın karanlığında gözünün önünde beliren harika atları elinde kalem tutabilseydi nasıl çizerdi anlatıp ona yazdırmıştır. Üstadın ölümünden sonra güzel hattatın atların nakışı, atların akışı ve atların aşkı adlı 3 ciltle topladığı ve her biri atın sol ön ayağından başlayan bu 303 at çizişi hikayesi, bir dönem Akkoyunlu gücünün hissedildiği memleketlerde çok sevilip aranmış, çeşitli yeni yazmaları ve taklitleri çıkmış, kimi nakkaş, çırak ve öğrencilerince ezberlenmiş, bir uygulama kitabı olarak kullanılmış ama Uzun Hasan'ın Akkoyunlu devleti silinip süpürüldükten ve Herat nakşı bütün Acem ülkesine hakim olduktan sonra unutulmuştur. Bunda Heratlı Kemalettin Rıza'nın Körün Atları adlı kitabında bu üç kitabı şiddetle eleştirip yakılması gerektiğini savunurken ileri sürdüğü şu haklı mantığın gücü vardır kuşkusuz. Kazvinli Cemalettin'in üç kitabında anlattığı atların hiçbiri Allah'ın atı olamaz. Çünkü onlar saf değildir. Çünkü ihtiyar üstad onları bir kere bile ve kısacık bir süre de olsa gerçek bir savaş meclisine tanık olduktan sonra anlatmıştır. Akkoyunlu Uzun Hasan'ın hazinesi Fatih Sultan Mehmet tarafından yağmalanıp İstanbul'a getirildiği için bu 303 hikayeden bazılarının zaman zaman İstanbul'da başka kitaplarda görülmesine, hatta kime atların bu hikayelerin gösterdiği gibi nakşedilmesine şaşmamak gerekir. Lam. Herat'ta ve Şiraz'da usta nakkaşın ömrünün son döneminde aşırı çalışma yüzünden kör olması yalnızca üstadın azminin bir belirtisi olarak görülmez. Aynı zamanda Allah'ın bu büyük üstadın emeğinin ve hünerinin karşılığını nakkaşa vermesi olarak övülürdü. Bu yüzden bir dönem Herat'ta yaşlandığı halde kör olmayan eski üstadlara şüpheyle bakılması pek çok büyük üstadı yaşlılıklarında körlüğü aramaya itmiştir. Bunlardan bazılarının kendi kendilerini kör etmelerinin başka bir şah için çalışmak ya da üslup değiştirmektense kendilerini kör etmiş efsane üstadların yoluna girmelerinin hayranlıkla anıldığı uzun bir dönem boyunca bir tek Timur'un Miran Şah soyundan torunlarından Ebu Said, Taşkent ve Semerkant'ı ele geçirdikten sonra kurduğu nakkaşhanesinde körlüğün kendisine değil taklidine körlükten daha fazla saygı göstermesiyle yeni bir alem açmıştı. Ebu Said'e ilham veren yaşlı usta Karaveli, gözleri görmeyen nakkaşın karanlıkta zaten Allah'ın atlarını göreceğini, asıl hünerin gözleri gören nakkaşın dünyaya kör gibi bakabilmesi olduğunu söylemiş, bunu da 67 yaşındayken gözleri sonuna kadar açık kağıda bakar olduğu halde kağıdı hiç görüp düşünmeden kaleminin ucuna geliveren bir atı çizivermesiyle kanıtlamıştı. Miran Şah'ın da efsane üstada yardım olsun diye sağır musiki şinaslara ut çaldırıp dilsiz meddahlara hikaye anlattırdığı bu nakış türünü sonunda, Karavelli'nin çizdiği harika at, büyük üstadın çizdiği diğer atlarla uzun uzun karşılaştırılmış ve arada hiçbir farkın olmadığı görünmüştü. Miranşah'ı huzursuz eden bu durum üzerine efsane üstad, hüner sahibi nakkaşın gözü açık da olsa, kapalı da olsa, atları her zaman yalnızca bir şekilde Allah'ın gördüğü gibi göreceğini söylemişti. Ona göre söz konusu büyük bir usta nakkaş olduğunda kör ile gören arasında hiçbir fark yoktu. El hep aynı atı çizerdi. Çünkü o zamanlar üslup denen frenk icadı yoktu. Büyük usta Karavelli'nin atları 110 yıl bütün Müslüman nakkaşlarca taklit edilmiş, kendisi ise Ebu Said'in yenilgisi ve nakkaşhanenin dağılması üzerine Semerkant'tan Kazvin'e geçtikten 2 yıl sonra Kur'an-ı Kerim'in "Hiç kör ile gören bir olur mu?" yolundaki ayetini kötü niyetlerle çürütmek istiyor diye önce kör edilip sonra genç Nizam Şah'ın askerlerince öldürülmüştü. Bir üçüncü hikaye daha anlatıp Büyük Üstad Behzat'ın kendini kör etmesini, Herat'tan hiçbir zaman ayrılmak istememesini, zorla Tebriz'e götürülünce neden hiç nakşetmediğini, nakkaşın üslubunun bağlı olduğu nakkaşhane olduğunu, Üstad Osman'dan dinlediğim diğer efsaneleri güzel gözlü hattat çırağını anlatacaktım belki ama aklım Meddah Efendi'ye takılmıştı. Bu akşam şeytanın hikayesini anlatacağını nereden biliyordum? İlk şeytandır ben diyen demek geldi içimden. Şeytandır bir üslubu olan, doğu ile batıyı birbirinden ayıran da şeytandır. Gözlerimi yumup içimden geldiği gibi şeytanı Meddah'ın kaba kağıdına resmettim. Ben resmederken Meddah'la çırağı, öteki nakkaşlar, meraklılar gülüşüyor, beni kışkırtıyorlardı. Sizce bir üslubum var mı, yoksa şarap yüzünden mi? 47. Ben şeytan. Zeytinyağında kızarmış kırmızı biberin kokusunu, şafak vakti durgun denize yağan yağmurları, açık pencerenin kenarında bir an bir kadının belirişini, sessizlikleri, düşünmeyi ve sabrı severim. Kendime inanırım ve çoğu zaman benim hakkımda söylenenleri aldırmam. Ama bu akşam bu kahvehaneye nakkaş ve hattat kardeşlerimi bazı dedikodular, yalanlar, söylentiler yüzünden uyarmaya geldim. Elbette ben söyledim diye tam tersine inanmaya hazır olduğunuzu biliyorum. Ama benim söylediğimin tam tersinin her zaman doğru olmadığını sezecek kadar da akıllı ve kanmazsınız da söylediğim her şeye ilgi duyacak kadar da hassassınız. Kur'an-ı Kerim'de 52 kere geçen adımın en çok anılan adlardan biri olduğunu bilirsiniz. Peki, Allah'ın kitabından, Kur'an-ı Kerim'den başlayalım. Orada hakkımda söylenenlerin hepsi doğrudur. Bunu söylerken bir alçak gönüllülük ettiğim bilinsin isterim. Çünkü bir de üslup meselesi var. Kur'an-ı Kerim'in beni aşağılayışı bana hep acı verdi. Bu acı benim hayat tarzımdır, bunu tartışmıyorum. Evet, biz meleklerinin gözleri önünde Allah insanı yarattı. Sonra bizden ona secde etmemizi istedi. Evet, Araf suresinde yazıldığı gibi bütün melekler secde ederken ben itiraz ettim. Adem'in çamurdan, benim ise çok daha üstün bir madde olduğunu hepimizin bildiği ateşten yaratıldığımı hatırlattım. İnsana secde etmedim. Allah da beni mağrur buldu. Cennetten in, dedi. Orada büyüklük taslamak senin haddin değil. Kıyamete, ölüler dirilene kadar yaşamama izin ver, dedim. Verdi. Ben de bütün bu sürede ona secde etmediğim için cezalandırılmama sebep olan Adem'in soyunu yoldan çıkaracağımı söyledim. O da yoldan çıkardıklarımı cehenneme yollayacağını söyledi. Bunları karşılıklı yapmaya devam ettiğimizi biliyorsunuz. Bu konulara ekleyecek çok fazla bir şeyim yok. Bazıları o sırada Yüce Allah ile aramızda bir anlaşma yapılmış olduğunu ileri sürdüler. Bu mantığa göre ben Yüce Allah'a kullarını sınamak için yardımcı oluyor, onların aklını çelmeye çalışıyordum. İyiler iyi karar verip yoldan çıkmıyor, kötüler nefislerine yenik düşüp günah işliyor, cehennemi de boyluyorlardı. Herkes cennete gidecekse, kimse korkutulamayacağı, dünya ve devlet işleri yalnız iyilikle yürütülemeyeceği ve alemde iyilik kadar kötülük, sevap kadar günah da gerekli olduğu için yaptığım çok önemliydi. Allah'ın düzeninin benim sayemde ve Yüce Allah'ın niye kıyamete kadar yaşamam için bana süre vermişti, izniyle gerçekleştiği halde benim kötü olmam, hakkımın hiçbir zaman teslim edilmemesi benim gizli acımdı. Benim hesabıma bu mantığı sonuna kadar götüren Hallacı Mansur veya meşhur İmam Gazali'nin kardeşi Ahmet Gazali gibiler, demek ki Allah'ın izni ve isteğiyle yapıldığına göre aslında benim işlettiğim günahların da Allah'ın istediği şeyler olduğunu, iyi ile kötü olmadığını, çünkü her şeyin Allah'tan geldiğini, hatta benim de Allah'ın bir parçası olduğumu yazıp söylemeye kadar vardırmışlardır işi. Bu akılsızların bazıları haklı olarak kitaplarıyla birlikte yakılıp öldürülmüşlerdir. Çünkü tabii ki iyi ve kötü vardır. Bu ikisi arasında bir sınır çizmek hepimizin işidir. Ben haşa Allah değilim ve bu saçmalıkları da bu akılsızların kafasına ben sokmadım. Onlar kendileri düşündüler. Bu da beni ikinci itirazıma getiriyor. Alemdeki bütün kötülüklerin ve günahların kaynağı ben değilim. Pek çok insan benim kışkırtmam, kandırmam, vesveselendirmem olmadan kendi hırsları, şehvetleri, iradesizlikleri, alçaklıkları ve çoğunlukla da aptallıkları yüzünden günah işliyorlar. Bazı okumuş yazmış mutasavvıfların beni bütün kötülüklerden arındırma gayretleri ne kadar saçmaysa, her kötülüğün benden çıktığını sanmak da Kur'an-ı Kerim'e o kadar aykırı. Müşterisini kazıklayıp çürük elmayı hileyle satan her manavı, yalan söyleyen her çocuğu, her dal kavukluk edeni, edepsiz hayaller gören her ihtiyarı, 31 çeken her oğlanı ben kandırmıyorum. Hatta Yüce Allah bu son ikisinde beni anmalarına yol açacak bir kötülük bile bulamaz. Elbette vahim günahlar işlensin diye çok uğraşıyorum. Ama ağzı açık esneyenleri, hapşıranları, hatta osuranları da benim kandırdığımı yazıyor bazı hocalar. Beni hiç anlamadıkları anlamına geliyor bunlar. Anlamasınlar. Sen de onları daha kolay kandırırsın diyebilirsiniz. Doğru. Ama benim de bir gururum olduğunu, zaten Yüce Allah ile aramı bunun açtığını hatırlatmam gerekir. Her kılığa kolaylıkla girebildiğim, özellikle şehvet uyandıran güzel kadın olarak dini bütünlerin yoluna çıktığım on binlerce cilt kitapta kaç kere yazıldığı halde, buradaki nakkaş kardeşlerin beni niye hala yüzü et benleriyle kaplı, eciş bücüş, boynuzlu ve kuyruklu bir korkunç mahluk gibi çizdiklerini açıklayabilirler mi? Asıl konumuza böylece geldik. Nakış. İstanbul sokaklarını dolduran ve sizleri daha sonra üzmesin diye adını anmayacağım bir vaizin kışkırttığı bir kalabalık, makam ile ezan okumanın tekkelere toplanıp kucak kucağa zikredip çalgı eşliğinde kendinden geçmenin ve kahve içmenin Allah'ın sözüne aykırı olduğunu söylüyormuş. Bu vaizden ve kalabalığından korkan aramızdan bazı nakkaşlar, Frank usullerince nakşetmenin benim işim olduğunu söylüyorlarmış. İşittim. Bana yüzlerce yılda sayısız iftira edildi. Hiçbir hakikatten bu kadar uzak değildi. Her şeyin başına dönelim. Herkes Havva'ya yasak meyveden yedirmeme takıldığı için bu başlangıcı unutuyor. Hayır, başlangıç Yüce Allah'ın beni mağrur bulması da değildir. Her şeyin başlangıcında onun bana ve diğer meleklerine insanı gösterip secde etmemizi istemesi ve öteki melekler insana secde ederken çok yerinde bir kararla benim insana secde etmemem var. Beni ateşten yarattıktan sonra daha eğersiz bir malzeme olan çamurdan yapılmış insana secde et demesi sizce yerinde mi? Vicdanınızla söyleyin kardeşlerim. Peki biliyorum, burada hiçbir şeyin aramızda kalmayacağını, onun her şeyi işiteceğini ve bir günde sizden hesap soracağını düşünüp korkuyorsunuz. O zaman size o vicdanı niye verdi diye sormuyorum. Korkmakta haklısınız diyorum ve bu sorumu ve ateşle çamur ayrıntısını unutuyorum. Ama hiç unutmayacağım, evet gururla hatırlayacağım bir şey var. Ben insana secde etmedim. Oysa yeni Frank üstadları şimdi tam bunu yapıyorlar. Beylerin, papazların, zengin tüccarların ve hatta kadınların bile gözlerinin rengini, tenlerinin dokusunu, dudaklarının benzersiz kıvrımını, göğüslerinin arasındaki güzel gölgeye, alınlarındaki kırışıklıklara, parmaklarındaki yüzüklere, hatta kulaklarından fışkıran iğrenç kıllara kadar her şeyi olduğu gibi resmedip göstermekle yetinmiyorlar. Sanki insan secde edilecek bir yaratıkmış gibi onları resimlerinin tam merkezine yerleştirip bu resimleri tapılacak put gibi duvarlara asıyorlar. İnsan gölgesi bile bütün ayrıntısıyla resmedilecek kadar önemli bir mahluk mudur? Bir sokaktaki evler insanın gözünün yanlışlıkla gördüğü gibi gitgide küçülüyormuş gibi resmedilirse, alemin merkezine Allah değil, insan yerleştirilmiş olmaz mı? Bunları her şeye muktedir Yüce Allah daha iyi bilir. Ama insana secde etmeyi reddetmiş, bu yüzden ne acılar, ne yalnızlıklar çekmiş, bu yüzden Allah'ın gözünden düşmüş, küfürler edilmiş olan benim. Bu resimlerin fikrini verdiğimi ileri sürmenin ne kadar saçma olduğu anlaşılmıştır sanıyorum. Bazı moğollaların yazdığı, bazı vaizlerin söylediği gibi bütün çocukların benim yüzümden 31 çektiğine, herkesi benim osurttuğuna inanmak bile daha mantıklıdır. Bu konuda son bir şey daha söylemek istiyorum ama sözüm kafası kendini gösterme hevesleri, şehvet ve para düşkünlüğü ve abuk sabuk tutkuları yüzünden her zaman bulanık olan insanlara değil. Sınırsız aklıyla beni Yüce Allah anlar ancak. Meleklerini insana secde ettirerek onlara mağrur olmayı sen öğretmedin mi? Şimdi de senin meleklerinden öğrendikleri şeyleri kendileri yapıyor. Kendi kendilerine secde edip kendilerini alemin merkezine yerleştiriyorlar. Herkes senin en sadık kulların bile Frenk üstadlarının tarzında resmedilmek istiyor. Bu kendine hayranlığın sonucu yakında seni unutmaları olacak. Bunu kendimi bilir gibi biliyorum. Üstelik seni unutmalarının bütün suçunu yine bana atacaklar. Bütün bunlara sanıldığı kadar aldırmadığımı nasıl anlatabilirim size? Tabii ki yüzlerce yıldır acımasızca taşlanmama, küfürlere, lanetlere, beddualara rağmen sağ salim ayakta durduğumu göstererek. Kıyamete kadar yaşama iznimi bana Ulu Allah'ın verdiğini, bana olur olmaz küfür eden, öfkeli ve yüzeysel düşmanlarım hatırlasalar hepimizin işi kolaylaşırdı. Onların ise Allah'tan alabildikleri ömür 60-70 yıla ancak geçer. Bari kahve içerek bunu uzatmaya çalışın desem, aman şeytan böyle istiyorsa tam tersini yapayım diye bazılarının hiç kahve içmeyeceğini ya da baş aşağı dikilip kıçına kahve döktürmeye çalışacağını da biliyorum. Gülmeyin. Düşüncelerin içeriği değil, biçimi önemlidir. Nakkaşın ne resmettiği değil, üslubu. Ama bunların da hiç belli olmaması gerekir. Son olarak bir aşk hikayesi anlatacaktım. Geç olmuş. Beni bu gece seslendiren Üstad Meddah, yarın değil öbür gün, çarşamba gecesi duvara bir kadın resmi astığında bu aşk hikayesini tatlı diliyle seslendirmeye söz verdi. 48. Ben Şeküre. Rüyamda babamı gördüm. Bana anlayamadığım bir şeyler söylüyordu. Korkunçtu. Uyandım. Şevket ile Orhan iki yanımdan bana sıkı sıkıya sarılmışlardı. Onların sıcaklığından terlemiştim. Şevket elini karnına koymuştu. Orhan terli başını göğsüme yaslamıştı. Yine de onları uyandırmadan yataktan ve odadan çıkabildim. Sofayı geçip sessizce karanın kapısını açtım. Elimdeki şamdanın ışığında kendisini değil, karanlık ve soğuk odanın ortasında kefenlenmiş bir ceset gibi uzanan beyaz yatağını gördüm. Şamdanın ışığı sanki bir türlü yatağa ulaşamıyordu. Elimi daha da yaklaştırınca mumun turunç rengi ışığı karanın tıraşsız yorgun yüzüne, çıplak omuzlarına vurdu. İyice sokuldum ona. Orhan'ın yaptığı gibi bir tesbih böceği gibi kıvrılarak uyuyordu. Ve yüzünde uyuyan bir kızın ifadesi vardı. Bu benim kocam, dedim kendi kendime. Bana o kadar uzak ve yabancıydı ki bir pişmanlık kapladı içimi. Elimde bir hançer olsaydı onu öldürürdüm. Bunu gerçekten yapmak istediğim için değil. Çocukken hepimizin yaptığı gibi onu öldürsem nasıl olur diye düşünüyordum yalnızca. Yıllardır beni düşünerek yaşadığına inanmıyordum. Yüzündeki masum çocuk ifadesine de. Çıplak ayağımın kenarıyla omuzunu dürtüp uyandırdım. Beni görünce büyülenip heyecanlanmaktan çok tam istediğim gibi bir anlıkta olsa korktu. İyice uyanmadan sordum. Rüyamda babamı gördüm, dedim. Bana çok korkunç bir şey söyledi. Onu sen öldürmüşsün. Baban öldürülürken biz birlikte değil miydik? Bunu ben de biliyorum, dedim. Ama sen babamın evde yalnız olacağını biliyordun. Bilmiyordum. Çocukları Hayriye ile sen gönderdin. Bir Hayriye, belki bir de Ester biliyordu. Başka kimin bildiğini sen daha iyi bilirsin. İçimden bir ses her şeyin neden kötüye gittiğini, bütün bu uğursuzluğun sırrını bana söyleyecek gibi oluyor bazen. O ses çıksın diye ağzımı da açıyorum ama rüyalardaki gibi boğazımdan ses çıkmıyor. Sen de çocukluğumda tanıdığım o iyi ve saf kara değilsin artık. Baban da, sen de o saf karayı kovaladınız. Babamdan intikam almak için benimle evlendiysen aldın artık intikamını. Ama belki de bu yüzden çocuklar hiç sevmiyorlar seni. Biliyorum dedi ama kederle söylememişti bunu. Gece uyumadan önce sen bir ara aşağıdaydın. Kara, kara götürdüm yara diyorlardı duyacağım şekilde. Onları dövseydin dedim önce gerçekten dövmesini de isteyerek. Onlara elini kaldırırsan seni öldürürüm dedim sonra telaşla. Gir şu yatağın içine dedi. Donacaksın artık. Belki de hiç girmeyeceğim senin o yatağına. Belki de ikimiz evlenerek yanlış iş yaptık. O nikahın hükmü yoktur diyorlar. Gece uyumadan önce Hasan'ın ayak seslerini duydum. Unutma, rahmetli kocamla birlikte otururken yıllarca onun ayak seslerini işittim. Çocuklar onu severler. Acımasızdır da. Kızıl bir kılıcı var. Koru ondan kendini. Karanın bakışlarında öyle yorgun ve öyle sert bir şey gördüm ki onu korkutamayacağımı da anladım. İkimizden hem daha umutlu hem de daha kederli olan sensin dedim. Ben mutsuz olmamak, çocuklarımı korumak için inat ediyorum. Sen ise kendini kanıtlamak için inat ediyorsun. Beni sevdiğin için değil. Beni ne kadar sevdiğini ıssız kervansaraylarda, çıplak dağlarda, karlı gecelerde hep beni düşündüğünü uzun uzun anlattı. Bunları söylemeseydi çocukları uyandırır, eski kocamın evine geri dönerdim. Birden içimden öyle geldiği için şöyle deyiverdim. Eski kocam her an dönebilirmiş gibi geliyor bazen bana. Seninle gece yarısı bir odada kalmaktan, çocuklara yakalanmaktan korktuğum için değil, birbirimize sarılır sarılmaz o kapıyı vurmaya başlayacak diye korkuyorum. Dışarıdan hemen avlu kapısının oradan ölümüne dövüşen kedilerin bağırışları geldi. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Bir an hıçkıracağımı sandım. Elimdeki şamdanı ne sehpanın üzerine bırakabiliyordum ne de dönüp odaya çocuklarımın yanına dönebiliyordum. Babamın katlinde parmağı olmadığına iyice ikna olana kadar bu odadan çıkmayacağım dedim kendi kendime. Bizi küçümsüyorsun dedim karaya. Benle evlendikten sonra kibirli oldun. Kocam dönmediği için zaten acıyordun. Şimdi babam öldürüldüğü için de acıyorsun bize. Şeküre Hanım dedi dikkatli. Söze böyle başlaması hoşuma gitmişti. Bunların doğru olmadığını sen de biliyorsun. Senin için her şey yaparım. O zaman yatağından çık ve benim gibi ayakta bekle. Bir şey beklediğimi niye söylemiştim? Yapamam, dedi yorganı, üzerindeki geceliği utançla işaret ederek. Haklıydı ama yine de sözümü dinlemiyor olması öfkelendirdi beni. Babam öldürülmeden önce bu eve süt dökmüş kedi gibi giriyordun, dedim. Şimdi ise bana, Şeküre Hanım derken bile dediğine kendin de sanki inanmıyorsun ve inanmadığını da bizler bilelim istiyorsun. Öfkeden değil, bütün bacaklarımı, sırtımı ve boynumu buz gibi saran soğuktan titriyordum. Yatağıma gir ve karım ol, dedi. Babamı öldüren alçak nasıl bulunacak, dedim.